Ayrım 23. Sayfa 301. 35. Ölüm yok oluş değildir kızım. Telefonu kapatıp aynanın karşısındaki koltuğa oturduğumda kulaklarımda hala annemin sesi çınlıyordu. Hayat kadınlara acımasız davranıyor Karen. Yerden göğe kadar haklıydı annem. İşin garibi, onun tespitlerinin neredeyse tümünü ben çok önceden yapmıştım. Geleceği bulutsuz bir gökyüzündeki güneş gibi açık seçik görebiliyordum ama Nigel'a karşı nedenini kendime bile açıklayamadığım bir zaafım vardı işte. Sadece onun yanında olmak bile hoşuma gidiyordu. Öylece ona sarılmak, parkta küçük adımlarla dolaşmak, tembelce uzanıp müzik dinlemek, yemeğe çıkmak, birlikte yemek yapmak, sevişmek, bunlardan acayip zevk alıyordum. Nigel'ın etrafındaki kadın doktorlarla karşılaşıyordum zaman zaman. İçlerinde benden daha güzel olanları vardı. Daha genç ve zeki olanları. Onları gördüğümde kıskançlığa kapılmıyor değildim. Nigel bütün gününü onlarla geçiriyordu. Eminim aralarında Nigel'dan hoşlananlar da vardı. Bu kadınlardan birine kapılıp gitmesi işten bile değildi. Ama belki de bir gün ben Nigel'ı bırakırdım. Neden olmasın? İnsanların duyguları değişir. Hiç ummadığımız bir anda başka birine aşık olabiliriz. Önemli olan tek başına ayakta durabilmeyi başarmak. Tek başına ayakta durabilmek kısmında ise galiba kadınların yaşı ilerleyince çocuk meselesi önemli bir rol oynuyor. Annem açıklamadı ama çok iyi biliyorum ki eğer babam bizi bırakıp gittiğinde yanında ben olmasaydım o dönemi çok zor atlatırdı. Bana telefonda söylemek istediği tam olarak buydu işte. Çünkü hiçbir sevgili tek başına bizi uzun süre mutlu edemez. Tabii babamın ilahi aşkından söz etmiyoruz burada. Onlar gerçek anlamda hiçbir zaman aşık oldukları varlığa ulaşamayacakları için içlerindeki sevda ateşi de hiç bitmeyecek. Her zaman bir ışığın peşinden düşe kalka yürüyecekler, yaklaştıkça ışık onlardan uzaklaşacak, tutkuları hiçbir zaman sona ermeyecek. Çünkü istekleri doyurulmayacak. Ama belki de öyle değildir. Çünkü aşka bakış açımız benzeşmiyor. Onların aşktaki doyumu tümüyle manevi. Ama bu durum onların duygularının benimkinden daha zayıf olduğu anlamına da gelmiyor. Babam dönüp arkasına bakma gereği bile duymadan şahnesimle gittiğine göre onu da etkileyen güçlü bir duygu olsa gerek. Neler hissettiklerini tam olarak asla bilemem ama anladığım kadarıyla onların aşkında kesin bir perhiz var. Yememek, içmemek, sevişmemek, hatta uyumamak. Çünkü ilahi bir varlığı seviyorlar. O varlığa ulaşmaları için bedensel ihtiyaçlarından kurtulmaları gerekiyor, hatta bedenlerinden de vazgeçmeleri gerek. Bedeni olan bir varlığın ruhani bir varlığa erişmesi olanaksızdır. Ya ruhani olan bedenli bir varlık haline gelecek ya da bedenli olan ruhani olana dönüşecek. Aşık olan bedenli varlık olduğuna göre kuşkusuz özveri de ona düşecek. Babamın Mevlana'nın ölüm gününü kutladığını hatırlıyorum. Çok şaşırmıştım ölüm günü kutlanır mı diye. Bizim için ölüm yok oluş değildir kızım. Ölüm sevgiliye kavuşma anıdır demişti. Anlamak zor. Peki anlamayı istiyor muyum? Galiba artık istiyorum. Konya'ya geldiğimden beri tanımadığım bir duyguyla çevrilmiş gibiyim. Kötü bir duygu değil bu. Yaşadığım onca kabusa rağmen korku yok içimde. Heyecan var. Daha çok da merak. Yoksa başıma gelen bunca olaydan sonra bir dakika bile kalmazdım bu şehirde. Gerçi pasaportum bile yok ama. Sahi ne oldu benim pasaportuma? Belki Şems saklıyordur gitmemem için. Çünkü bana ihtiyacı var. O öyle söylemiyor ama güya benim yardıma ihtiyacım varmış. Benim ondan ne isteğim olabilir ki? Saçma sapan düşünmeye başladım gene. Canım sıkıldı. Ayağa kalktım, gözlerim isteksizce baktı yatağa. Kısa sürede olsa uyumak iyi gelmişti. Kendimi gayet zinde hissediyordum. Birden hoş bir koku çalındı burnuma. Ardından da insana canlılık veren o tatlı rüzgar. Temiz havayı içime çekmek istedim, balkona çıktım. Serin havayı ciğerlerime doldurdum. Bakışlarım Şems'i gördüğüm şadırvanın önüne kaydı. Kimse yoktu. Caminin önündeki küçük alan bomboştu. Derken rüzgar hızını artırdı, bir serinlik çarptı yüzüme, içim ürperdi. yağmur mu yağacak yoksa diye düşünerek bakışlarımı gökyüzüne çevirdim. Hayır, tek bir bulut bile görünmüyordu. Tersine laciverdiği gökyüzünde irili ufaklı yüzlerce yıldız sanki göz kırpar gibi usulca yanıp sönüyordu. Bakışlarımı yeniden camiye çevirdiğimde gördüm onu. Önce bir sokak köpeği sandım. Şadırvanın gölgesine sığınmış sahipsiz, evsiz, zavallı bir hayvancağız. Ama dikkatli bakınca bunun bir çocuk olduğunu anladım. Gecenin bir yarısı ne arıyordu bu çocuk sokakta? Ona baktığımı fark etmişti galiba. Gölgeden sıyrıldı. Daha önce Şems'i gördüğüm yere, caminin duvarlarını aydınlatan ışığın önüne geldi. İşte o zaman tanıdım geniş alnını, altın sarısı kıvırcık saçlarını. İçim burkuldu. Sunny, benim Sunny'mdi bu. Ama Sunny, Konya'yı hiç bilmez ki. Burada ne işi vardı onun? Belli ki aklım yine bana bir oyun oynuyordu. Ama her şey o kadar gerçekti ki çocukluğumun hayali arkadaşına el sallamaktan kendimi alamadım. Sunny, ne yapıyorsun orada? Sanki sesimi duymuş gibi eliyle işaret ederek anlatmaya çalıştı. Galiba yanına gitmemi istiyordu. Kararsız kaldım. Gecenin bu vaktinde kendimi sokağa mı atacaktım? Daha dün saldırıya uğramıştım. Zeynep komiser, şeriat hükümlerini yerine getirmek için insan öldürmekten bile çekinmeyen bir çetenin sokaklarda dolaştığından söz etmişti. Otelden ayrılmak çılgınlık olurdu. Öte yandan Sunny karşı kaldırımda durmuş, beni bekliyordu. Onu en son gördüğümde söylediği sözler çınladı kulaklarımda. ''Sakın bir yere kıpırdama, hemen döneceğim.'' demiştin. ''O günden beri seni bekliyorum.'' Ne olursa olsun çocukluk arkadaşımı orada yalnız bırakamazdım. Elimle beklemesini işaret ederek odaya girdim. Böyle yarı çıplak sokağa çıkmayacak kadar aklım başımdaydı henüz. Sırtıma bluzumu, bacaklarıma kot pantolonumu geçirdim. Ayakkabılarımı ayaklarıma takarak fırladım odadan. Merdivenlerden hızla aşağıya indim. Lobiye girdiğimde meraklı görevliyi başını resepsiyon masasının üzerine koymuş uyurken buldum. Ses çıkarmamaya çalışarak otelin kapısından çıktım. Evet, işte oradaydı. Şadırvanın önünde, daha önce Şems'i gördüğüm yerde. Tek başına duruyordu. Arkasından vuran sarı ışık ona kederli bir görünüm veriyordu. Gecenin karanlığında terk edilmiş bir çocuk. Hemen karşıya geçmek, ona sımsıkı sarılmak istedim. Caddeye adımımı atmıştım ki, nereden çıktığını kestiremediğim bir çöp kamyonu belirdi yolda. Korkuyla geri çekildim. Kamyon gürültüyle geçti caddeden. Yeniden karşı kaldırıma yönelecektim ki Sunny'nin yerinde olmadığını fark ettim. Sağa sola bakındım. Yok, ortalıklarda görünmüyordu. Kaşla göz arasında nereye gitmişti bu çocuk? Belki şadırvanın arkasına geçmiştir umuduyla karşı kaldırıma yürüdüm. Şadırvanın çevresini kontrol ettim. Yok, orada da yoktu. Sultan Selim Camii'nin bahçesine baktım. Ne Sunny, ne başka biri, hiç kimseyi göremedim. Yeniden şadırvanın önüne geldim. Her yan ıssız, her tarafta incin top oynuyordu. Hayal mi görmüştüm yoksa? Birden komiğime gitti bu düşünce. Hayali arkadaşımın hayalini görmek, tam benim gibi çatlak birine göreydi. İyi ki meraklı görevli fark etmemişti otelden çıktığımı, kadın tümüyle çıldırdı derdi. Gerçi hala diyebilir. Otele girdiğimde beni fark etme olasılığı daha yüksek. Otele girmesem mi? Daha neler? Caminin önündeki banklardan birinde mi uyuyacağım? Fark ederse etsin. Uyku tutmadı. Gezmeye çıktım derim. İster inansın, ister inanmasın. Çok da umurumdaydı sanki. Yeniden karşıya geçmek için caddeye yönelirken çocukluğumun tekerlemesi duyuldu gecenin içinden. Önce mırıltı halinde melodisi, ardından sözleri geldi kulağıma. Hu hu hu derviş. Derviş bir dergah açmış. Eteği sırlar saçmış. Ama kimse bilmemiş. Hu hu hu derviş. Başı göklere ermiş. Sakalı yere değmiş. Dudağı sırlar saçmış. Ama kimse duymamış. Ses tarihi caminin taş duvarlarına çarparak yankılanıyordu. Sesin geldiği yöne döndüm. İşte oradaydı. Çocukluk arkadaşım sol tarafta, benden 50 metre uzakta, kaldırımın karanlık bölümünde kalmış bir mezarın yanında duruyordu. Daha önce niye fark etmemiştim bu mezarı? Bunun önemi yoktu. Sunny'i bulmuştum ya. Hızla ona yöneldim. Sunny, orada kal, beni bekle. Ama beklemedi Sunny. Sanki az önce benden yardım isteyen o değilmiş gibi hızlı adımlarla kaldırımın karşısına geçti. Artık duramazdım. Ben de peşinden koşturdum. Karşı kaldırıma geçince kısa duvarların yanı sıra yürüyerek ilerideki buz mavisi rengindeki kapıya yöneldi. Buz mavisi rengindeki kapı mı? Evet, geçen gün odamdaki duvarda beliren kapı şimdi karşımda neredeyse nereye açılacağı konusunda hiçbir ipucu vermeden öylece duruyordu. Ama bu belirsizlik Sunny'e engel olamadı. Sadece kapının önüne gelince biraz duraksadı, şöyle bir baktı bana, ardından hiç beklemeden içeri daldı. Daha önce girdiğimde tuhaf olaylar yaşadığım bu kapıdan bir kez daha geçmek pek de akıl kârı değil diye düşündüm. Sanki gecenin bu vaktinde çocukluk günlerinin hayali arkadaşını görüp sokağa fırlamak akıl kârıymış gibi. Ama son görüşmemiz hariç bugüne kadar beni asla hayal kırıklığına uğratmamıştı Sunny. Ve ben de onu havuzun başında bırakıp yıllarca aramamam dışında asla terk etmemiştim. Şimdi de terk etmem için bir neden yoktu. Az önce onun geçtiği kapıdan süzüldüm içeriye. İlk adımda bir serinlik çarptı yüzüme. Ormanları yarıp geçen bir rüzgarın baş döndürücü uğultusunu hissettim yine. Hızla ikinci adımımı attım ve kendimi bir mezarlığın içinde buldum. Mevlevilerin deyimiyle Hamişan'da, yani susmuşların mekanında. Ağaçlar, mezar taşları, mezarların üzerindeki çiçekler, bu ölüler diyarında göze çarpan ne varsa aynı soğuk mavilikle kaplanmış gibiydi. Titredim, içim ürperdi. İyi de Sunny'nin ne işi vardı bu mezarlıkta? Etrafa bakındım. İlk gözüme çarpan iki yanı mezarlarla kaplı dar uzun bir yolda oldu. Sessizce yürümeye başladım. Bir yandan da Sunny'yi görürüm umuduyla yolun iki yanına bakıyordum ki sol tarafta o üç kişiyi fark ettim. Önce kalın gövdeli bir ağaca baktığımı sandım. Hani şu üç kök birden topraktan fırlar da birbirine dolanarak kocaman bir beden oluştururlar ya. O devasa bitkilerden biri sandım ama değildi. Yüzlerini fark ettim. Yüzlerce yıl öncesinin naifliğini taşıyan o ifadeyi, hiç konuşmayan ağızlarını, huzur içindeki gözlerini. Menan'ın anlattığı üç kardeş olmalıydı bunlar. Mevlana'yı görmek için gelen, onun ölmüş olduğunu duyunca bu topraklarda gözlerini yummak isteyen Horasanlı üç kardeş. Demek ki burası üçler mezarlığıydı. Ölen üç kardeşin adını alan o tarihi mezarlık. Başımı öteki mezarlara çevirince korkuyla ilkildim. Mezar taşı sandığım karaltılar o mezarların gerçek sahipleriydi. Yaşını başına almış erkekler, durulmuş orta yaşlı kadınlar, heyecanları içlerinde kalmış delikanlılar, cilveleri yüzlerinde donmuş genç kızlar, sevinçleri solmuş çocuklar, gülümsemeyi bile öğrenemeden göçüp gitmiş bebekler. Bir an dehşete kapıldım. Bir an Sunny'yi unutup kaçıp gitmek istedim. Ama ölülerin yüzündeki derin huzuru fark edince vazgeçtim. Tuhaf bir duygu kapladı içimi. Sanki onlara bakarken ölümün ağırlığından kurtuluyordum. Ölümü bir son, bir bitiş, bir felaket değil de yaşamın bir parçası gibi algılıyordum. Gül ağacının her yıl yaşadığı bir döngü gibi. Tomurcuk vermek, çiçek açmak, solmak, yaprakların dökülmesi ama bir yıl sonra yeniden goncalanmak gibi. Bu sessizler evinde insanlık ağacının bir parçası gibi hissediyordum kendimi. Sonsuzluk duygusu bu değilse neydi? Aynı anda duydum fısıltıyı. Belli belirsiz bir mırıldanma. Benimle birlikte bütün mezarlıkta duymuştu sesi. Nereden çıktığı belli olmayan bir rüzgar belirdi mezarların arasında, geceyi buz mavisinden soyarak yeniden laciverti karanlığına çevirdi. Ağaçlar fırtınaya tutulmuş gibi inledi. Toprak gürültüyle sarsıldı, mezarlar birer birer açıldı, suskunlar usulca mekanlarına çekildi. Fısıltı onları ürkütmüştü. Merakla başımı sesin geldiği yöne çevirdim ve Sunny'yi gördüm. Oradaydı, birkaç metre ötemde. Sırtı bana dönüktü. Dev bir çınar ağacının dibinde durmuş, üzerindeki yazıları artık okunamayan bilmem kaç yüzyıllık siyah bir mezar taşına bakıyordu. Fısıltı hala sürüyordu. Sunny mezar taşıyla mı konuşuyordu? Temkinli adımlarla yaklaştım. Yaklaştıkça mezar taşı küçülmeye, Sunny'nin bedeni büyümeye başladı. Çekingen bir sesle "Sunny" diye fısıldadım. "Sunny, ne yapıyorsun orada?" Bu defa uzaklaşmadı. Sakin bir tavırla döndü ama o Sunny değil, Şems'ti. "Gelin Kimya Hanım, ben de sizi bekliyordum." Bir de utanmadan hala Kimya diye sesleniyordu bana. "Ölüleri rahatsız ettiniz," diye çıkıştım öfkeyle. "Sessizler mekanında konuşulmaz." Gizemli bir gülümseme yayıldı dudaklarına. "Aferin Kimya Hanım," dedi takdir eden bir sesle. "Adetlerimizi öğrenmişsin ama yanlış düşünüyorsun. Benim fısıltımdan değil, senin yüreğindeki korkudan kaçtılar." Elini mezarların üzerinde dolaştırdı. "Onlar kabalık yapmaktan çekinirler. Varlıklarıyla sana korku verdikleri için utandılar. Bu yüzden Hazreti Adem'in ilk hali olan toprağa çekildiler." Ne söylesem bir karşılık verecekti nasıl olsa. Lafı dolaştırmadan sordum. "Sunny nerede?" Kederle uzun uzun baktı yüzüme. "Hala anlamadın mı?" dedi buruk bir sesle. "Sunny benim. Doğduğundan beri seninle beraberim. Baban, sen ve ben. Biz hep bir aradaydık." Tüylerim diken diken olmuştu. "Hayır," diye bağırdım. "Hayır, sen Sunny değilsin. Sen benim arkadaşım olamazsın. Hiçbir zaman da olmadın. Sunny kimseyi öldürmez." Haksızlığa uğramış birinin incinmişliği belirdi yüzünde. "Benim öldürdüğümü nereden biliyorsun?" "Gözlerimle gördüm," diye çarptım gerçeği suratına. "Zavallı kızın boynunu incecik bir dal gibi kırdınız." Sağ elini siyah mezar taşının üstüne koyarak söylendi. "Kabuslarını gerçek sanıyorsun, gerçeği ise kabus. Kimyayı ben öldürmedim. Onu öldüren kendi günahıydı." Yüzüme baka baka inkar ediyordu bir de. "Günahın insan öldürdüğünü hiç duymadım," dedim alaycı bir tavırla. "Nasıl oluyormuş o iş?" Sabırla açıklamaya başladı. "Ona gitme dediğim yerlere gitti. Ona yapma dediğim şeyleri yaptı. Ona görüşme dediğim kişilerle görüştü. Ben sadece kınayan bakışlarla baktım gözlerine. Ben sadece üzgün, dertli, çaresiz gözlerimi diktim yüzüne. Ama zavallı kızcağız boynunu tutarak yere yığıldı. Ben o ölsün istemedim, onu kaybetmek istemedim. Onun ışığı sönsün istemedim ama Allah böyle takdir etti işte." Artık bu kadarı da fazlaydı. "Allah'ın takdiri demeyin şuna. Ellerinizle öldürdünüz kızı. Öfkenize alet oldunuz. Şimdi de size yardım etmemi istiyorsunuz." "Ben senden yardım istemiyorum," dedi kesin bir ifadeyle. "Hem bunu niye yapayım?" "Vicdanını temizlemek için." Gururla süzdü beni. "Eğer vicdan diye bir şey varsa ben tepeden tırnağa vicdanım. Vicdandan meydana gelmiş bir adamın vicdanını temizlemeye ihtiyacı yoktur." "Öyleyse niye verdiniz bana o yüzüğü?" "Hiçbir şey anlamıyorsun," diyerek kırçıl saçlı başını salladı. "Hiçbir şeyin farkında değilsin. Farkında olmak için de çaba harcamıyorsun." "Neymiş farkında olmam gereken şey?" Tek sözcükle açıkladı. "Hakikat." "Hakikat, hakikat deyip duruyorsunuz," diye söylendim sesimi yükselterek. "Anlatın da öğrenelim artık. Neymiş şu hakikat?" "O kadar kolay değil," diyerek yine engeller çıkaracağını düşündüm, yapmadı. "Yahuda'yı bilir misin?" diye sordu mutsuz bir sesle. "Hani Hazreti İsa'yı Romalılara ihbar eden havari. 30 gümüş altına Mesih'i satan eski Yahudi." "Biliyorum tabii. Ne ilgisi var Yahuda'nın konumuzda?" "Çok ilgisi var. Herkes Yahuda'yı hain zanneder." Ne anlatmak istiyordu bu adam? "Değil mi? Eğer Yahuda Hazreti İsa'yı ihbar etmeseydi İsa nasıl göğe yükselecekti? Eğer İsa çarmıha gerilmeseydi, yani insanlığın bütün günahlarının bedelini kendi bedeniyle ödemeseydi nasıl ölümsüz olacaktı? 12 havariden yükü en ağır olanı Yahuda'ydı. Öteki havariler inançları için canlarını vermeyi göze alarak azizlik mertebesine ulaştılar. Elbette hayırlı bir işti yaptıkları ama asıl marifet inancın için iyi olmak kadar kötü olmayı da başarabilmekte. İblis gibi lanetlenmeyi göze alabilmekte. Sadece senin bildiğin hakikatin ağır yükünü tek başına taşıyabilmekte. Bütün dünya seni hain bilirken kadim sırrınla yapayalnız kalabilmekte. Yahuda bunu yapmıştı işte. Kutsal yazgının yerine gelmesi için sadece bedenini değil, ruhunu da kurban olarak sunmuştu İsa peygamberin ayaklarının dibine. Galiba ne demek istediğini anlamaya başlamıştım. Siz de bunu Mevlana için yaptınız yani. Sanki karşısında kara cahil biri varmış gibi çaresizce baktı yüzüme. Sana nasıl anlatayım diyerek umutsuzca söylendi. Her şeyi akılla anlamaya çalışıyorsun. Mantık acımasız bir kral gibi kurulmuş zihnine. Ne söylesem anlamayacaksın. Ne desem altında başka bir anlam arayacaksın. Dahası hep beni suçlayacaksın. Ama olanı biteni gözlerimle gördüm. Gözlerinle gördüklerin her zaman gerçek değildir. Bak, sana bir hikaye anlatayım. Belki daha kolay anlarsın. Bir gün bir erkek kırlangıç Süleyman peygamberin tapınağının üstünde sevdiği dişi kırlangıca aşkını ilan etmiş. Rastlantı bu ya, Süleyman peygamber de o sırada tapınaktaymış. Kırlangıcın sesini işitmiş, kulak kesilmiş. Erkek kırlangıç dişisine şöyle diyormuş. Senin aşkın beni öylesine sardı ki eğer şu kubbeyi Süleyman'ın üzerine yık desen hiç tereddütsüz yıkardım. Bu sözleri duyan Süleyman aleyhisselam öfkelenmiş. Kırlangıcı derhal yanına çağırmış. Ona demiş ki, açıkla bakalım az önce senden duyduğum o sözler neydi? Kuş cesurca yanıtlamış soruyu. Ey Süleyman, beni cezalandırmak için acele etme. Çünkü aşıklar öyle bir dille konuşur ki o dili ancak deliler anlar. Doğru, senin işittiğin sözlerin hepsini ben söyledim. Doğru, bu tapınağı Süleyman peygamberin başına yıkarım dedim. Ama ben o kuşa aşığım. Ve aşıkların yolu, kanunu, ahlakı yoktur. Onların tek yolu vardır, aşk. Onların tek yasası vardır, aşk. Onların tek ahlakı vardır, aşk. Onlar sadece aşkın diliyle konuşurlar. İlim ve aklın dili, aşkın bu renkli dilinin yanında sönmüş bir ateş gibi cansız kalır. İşte böyle demiş kırlangıç Süleyman'a. Ve Süleyman peygamber de bağışlamış onu. Çünkü aşkta kötülük artık kötülük değil, iyilikse artık iyilik değildir. Bir tek hakikat kalmıştır ortalıkta. Mucizeleri gerçek kılacak mutlak aşk. Peki siz hangi mucizeyi gerçekleştirdiniz? Kötülük olmayan kötülüğü yaparak? Hiç alınmadı kinayeli sözlerime. Başını kaldırdı. Gözlerini mezarlığın çok da yüksek olmayan duvarının arkasında kocaman bir yeşim taşı gibi gökyüzüne uzanan Mevlana'nın türbesine dikti. Orası bir gül bahçesiydi. Eğer Hüdavendigâr Mevlana olmasaydı şimdi gül bahçesi bile olmazdı. Şu çok katlı evlerden dikerlerdi açgözlü insanlar oraya. Hüdavendigâr ise bu topraklarda yüzlercesi bulunan türbelerden birinde yatıyor olurdu. Ama şimdi sanki hiç ölmemiş gibi Ademoğlunu etkilemeyi sürdürüyor. Şiirleri gönülleri ısıtıyor. Sözleri ham insanları pişiriyor. Işığı kör karanlıkta anlamı arayanlara gezgin bir yıldız gibi yol gösteriyor. Onun için peygamber değildi ama kitabı vardı deniyor. Böyle bir mucizenin yanında kötülük de, zalimlik de, katillik de anlamını kaybeder. Kendi başyapıtına bakan bir yaratıcının gururuyla bakıyordu gözleri türbeye. Kaybetmez dedim kibrini kırmaya çalışarak. İster aşkta olsun ister işte kötülük kötülüktür. Katillik de katillik. Kötülük yaparak iyi bir amaca ulaşamazsınız. Başkalarının yaşamına son vererek yeni bir hayat yaratamazsınız. Yeni bir hayat kurmaktan söz eden kim? Var olanı anlayayım bana yeter. Anlamak için kötü olmaya ihtiyacımız yok. Var dedi kesin bir ifadeyle. Kötülüğün olmadığı bir yerde iyiliğin değeri bilinmez. Ve ne varsa hepsi içimizde. Celaleddin şu sözlerle anlatır bu hali. Bazen melekler kıskanır masumiyetimizi. Bazen kötülüğümüzü görür de kaçacak yer arar şeytan. hayat şekle sokulamaz. Nefes hapsedilemez. İstek bağlanamaz. Nefs hiçbir zaman tümüyle öldürülemez. İyi mi yararlıdır yoksa kötü mü her zaman bilinemez. Gün gelir bir kötülük bin iyilikten daha faydalı olur. Bir adım geri çekilerek alaycı bir gülümsemeyle süzdüm onu. Yani ne kötülük yaptıysanız Mevlana için yaptınız, öyle mi? Acıyarak baktı yüzüme. Bak, yine anlamadın. Kötülük ya da iyilik ne yaptıysam hepsini aşk için yaptım, Hüdavendigâr için değil. Aynı şey değil mi? Değil. Aşk yolculuğu tek kişilik başlar, maşukunu bulunca bir müddet iki kişiyle sürer ama yolun sonunda yine tek başımıza kalırız. Bizde başlayan, bizde sona erer. Ama Mevlana sizin gibi düşünmüyor. O kadar çok aşk şiiri yazmış ki size. Adamın aklını başından almışsınız. Sahi o ilk buluşmanızın ardından hani Merecel Bahreyn adıyla anılan noktadaki karşılaşmanın ardından günlerce aynı odaya kapanıp kaldığınızda ona ne söylediniz ki namazı, duayı, vaazı bırakıp şiire başladı? En küçük bir gurur bile belirmedi yüzünde. Hiçbir şey söylemedim. Suskun, öylece oturduk. Ama ben söylemesem de o benim sırrımı erdi. Gönlümün aynasında kendi içindeki ateşi gördü. Onun aklını başından alan ben değildim. Kendi içindeki ateşti. Herkes benim ışığımla yandığını düşünüyor. Yanlış. Celaleddin kendi kendini yaktı. Ben sadece fırını hazırladım. Kendini kaptırmış, büyük bir engin gönüllülükle olanları anlatırken ona hayranlık duymaya başladığımı fark ettim. Aynı anda kimyanın yüzü geldi gözlerimin önüne. Öfkeyle karşı koydum bu tuhaf adama duyduğum hayranlık hissine. Kimyayı öldürerek mi? Diyerek kestim sözünü. Genç bir kızın yaşam ateşini çalarak mı hazırladınız fırını? Sakalı mı titriyordu? Gözleri nemlenmeye mi başlamıştı yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum ama şu sözler döküldü dudaklarından. Kimyayı değil, kendimi öldürerek. Şaşkınlıkla baka kaldım yüzüne. Siz kendinizi mi öldürdünüz? Yanıt verecekti ki bakışları yukarı kaydı. Parıltılı bir ışık hızla üzerimize doğru geliyordu. Sanki gökyüzündeki yıldızlardan biri kopmuş, yeryüzüne iniyor gibiydi. Işıktan gözleri kamaşan Şems, madde aleminin güneşi doğduğunda mana aleminin güneşi kaybolur diye fısıldadı sır dolu bir sesle. Ve ben gözlerimi onun baktığı yöne çevirince laciverdi gökyüzünün ışıklı bir maviliğe döndüğünü gördüm.